Ayrım 20.
Şıra'nın romanının notlarını hatırlayacaksınız. Mardin'den yola çıktım, Midyat üzerinden Cizre'ye diyordu. Mela'nın memleketi Cizre'ye. Mardin'den yola çıktım, Midyat üzerinden Cizre'ye. Mela'nın memleketi Cizre'ye. Bir şahdur kiralayacaktım. Dicle'den aşağı Musul'un azberisine, Havsar Ovası'na. Horsaba'da Durşarrukin harabelerine. Herkes güneye gitmez ha, benim de sarı yolculuk işte. Zine sevdalı Memin rehberliğinden aşıklar gibi sabırsız, o durdurak bilmeyen nehirde. Galiba senin gönlünde de bir yara var dedim Dicle'ye. Yoksa ne diye coşarsın Cizre'nin yanı başında böyle? Kalıptı dile tedaneyarek dedimem. Sergeçtedi bir rek cezire. Baktım baktım da rehberim Mem'i sevmekten korktum. Uyardım onu. Dostluk, ahbaplık ve kardeşlik. İki yüzlülükle lafla olmaz ha bilesin dedim. Dostluk kolay değil, zordur. Dostluktan maksat da vefadır. Sonunda vefa göstermeyeceksen eğer, sen sen ol, göze alma o cefalı işi. Baktı baktı da beni sevmekten korktu Mem. Uyardı beni. Yari ubariyi, muvakat, nabıtbı, riyaı megalat. Yarine hesaniye, cefaye, evvel ne deber. Vıve ve cefaye. Alt ettik, el sıkıştık, öyle koyulduk yola. Çok uzak yoldan geldiler, medler dedi Mem. Asya'nın ortalarından bir yerlerden, Buhara'ya, Semerkant'a, Hind'e uğradılar. İran'da konakladılar. Acemlere dillerini 36 harfli Aryan alfabelerini sundular. Kafkasları açtılar, kıbleye indiler. Darşarrukin'e vardıklarında İsa'nın doğumuna daha 1000 yıl vardı. Derler ki vefadır birincil nitelikleri. Vefasız Atinalılar bile bilirler ki bir med ölür de sözünden dönmez. Bir ant yapmışsa vazgeçmez. Mem boynunu büktü. Benim övünmem değildir dedi. Tarihçi Brifalt'ta böyle der. Kadim denizlerin yosunları nicedir, buhar olmuş kıraç diplerini gördüm. Issızın ortasında, ufkun altında görünen karartı bir ağanın kasrıydı ki, bir yudum acı su içebilmek için oraya varmam gerekti. Dizlerim kesildi, dudaklarım çatladı. Rüzgar savurdu kumları, taneleri terime karıştı, terim pıhtılaştı. Bedenimi gittikçe sertleşen bir çamur sardı. Yanıklar, kaşıntılar arttıkça arttı. Ama ben mecburdum o bir damla acı suya. Önce çıkınımı, sonra dostlarımı attım sırtımdan. Yükümü hafiflettim. İstanbul'da şundan birkaç ay önce mantar topladığım Belgrad ormanlarının göğe varan çınarları, dereler gibi taşan çeşmeleri canlandı hayalimde. İstanbul'a diz çökmek, hayalimin serin gölgesinde uzanmak istedim ama Mem bırakmadı. Kasra varmazsak telef olursun. İçimden dayanaklar aradım. Bu yolda ben bir borcu ödüyorum dedim. Asırlardan beri soyulan, sömürülen, yalnız can, yalnız mal vergisi için aranan, şu bitmiş tükenmiş insanlara karşı İstanbul'un işlediği günahların borcunu ödüyorum. Yürümekten ziyade sürüneceğim. Öyle yaptım. Gün sona erdi. Güneş arkamdan alçaldı. Issıza vahşi bir sessizlik indi, kasra nihayet vardım. Vardım ya, varmaz olaydım. Gördüm ya, görmez olaydım. Görmez olaydım elin ayağın göçtüğünü, kuyunun çekilmiş, kasrın yıkılmış olduğunu. İşte Şıra'nın evi burasıdır dedim hem. Ben de bir çığlık. Hayır, hayır diye haykırmışım da tarla farelerini bile kaçıramamışım. Ama aklımı yitirmiş olmalıyım. Doğru ya. Doğru ya, örenler artık burada oturmuyorlar. Onları İstanbul aldı, hanım elinin gölgesine. Eh diye başını salladı bilgemem, öyledir. Burası yukarı Mezopotamya'dır. Yüzyıllardır biriniz gelir, biriniz gidersiniz. Mem'e sordum, kimse sevmez mi, kimse kalmaz mı buralarda? Kalır dedi Mem, düşer kalır, benim gibi düşler kalır. Tipteyken Doğulular grubu ile birlikte hareket ettiğimi biliyorsunuz. Tip kapatıldıktan sonra bu grubun uzantısı olarak Şiran'ın ofisinin üst katındaki oluşumu yadırgadığımı söylesem yalan olur. Bu DDKD'nin münhasıran Kürt gençleri tarafından kurulmuş olmasına rağmen böyledir. Çünkü o zamanın devrimci gençleri olarak Türk ya da Kürt bizler tanklarıyla toplarıyla gelseler dahi bağımsız olacak Türk'ün vatanı gibi sloganları hep birlikte söylüyorduk. Öte yandan doğuya ilişkin sorunların değiş yerinde ise uzmanları, yani Kürtlerin bizzat kendileri tarafından dile getirilmesinden daha doğal bir şey olamaz gibi görünüyordu. Anlatmaya çalıştığım kendimi dışlanmış hissetmediğimdir. O kadar ki Şiran'la çalışmaya başladığımızdan bir süre sonra DDKD ile birlikte oluşan Komal yayınlarının tashihlerine de yardım etmeye başladım. Belki de cezaevi koşulları izin vermediği için milli mesele tartışmalarının ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı konusunu açıkça gündeme getirecek boyutlara vardığının farkında değildim. Kaldı ki bir sosyalistin Kürtlerin ayrı örgütlenmesini kabul edebileceğini düşünmüyordum bile. Şimdi düşündüğümde Doğu mitingleri sürecinde tanıştığım Molla Barzani faktörünün bu tutumumu perçinlediğini anlıyorum. Çünkü o zamanlar bizim zihnimizdeki Barzani, emperyalizmle uzlaşan biriydi. Ve Kürt-Türk ayrımına gitmek, devrimci güçleri gerici Barzani'ye kaptırmaktan başka bir işe yaramazdı. Oysa her ne kadar içinde fiilen yer almadıysam da, THKPC hareketi, Orta Doğu Devrimci Çemberi önerisinin mantığı üzerine kurulmuştu. Ve bu çemberde Barzani'nin yeri yoktu. Örenlerin çevresiyle yakınlaştıkça Türkiye Sosyalist Hareketi'nin aslında ve ta o zamandan ve neredeyse bütünüyle ikiye ayrılmış olduğunu idrak etmeye başladım. Ve anladım ki Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi sosyalist sola damgalarını vurmuş olduğunu sandığımız isimler Kürtlere uzun boylu bir şeyler ifade etmiyordu. Bu Kızıldere'de Mahir'le birlikte öldürülenlerin arasında Kazım Özü Doğru gibi Kürt devrimcilerin olmasına rağmen böyleydi. Onların cenahında bir tek isim vardı, Barzani. Okur onların dediğimi fark etmiştir. Onların diyorum çünkü solcu geçmişimde ilk kez parti dediğim zaman TKP, TİP, TİİKP, efendim TSİP filan değil de KDP yani Kürdistan Demokrat Partisi'nin anlaşıldığını gördüm. Şimdi bu benim açımdan bir anakronizm gibiydi. Çünkü benim tarihimin Demokrat Partisi, Ticaniler, Asya Bıçkınları vesaire, çoktan açtığımız bir siyasi süreçti. Bundan daha şaşırtıcı olanı sınırları belli bir bölge belirliyor olmasıydı. Kürdistan yani Asya'dan Avrupa'ya bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket Türkiye filan değildi. Dünya haritasındaki o zarif dikdörtgen bizim değildi. Şimdi bu bilginin çok çarpıcı, çok da ürkütücü olması lazım değil mi? Hayır, değildi. Değildi çünkü biz bu, bize Kürtler de dahil, KDP'yi de TİİKP, TSİP gibi düşlediğimiz bir ütopyanın müstakbel partilerinden birisi olarak aldık. Yani rüştünü ispat etmiş ideolojinin temsilcisi olarak değil de bir niyet, bir özlem, hatta belki de bir yakınmanın ifadesi, bir slogan olarak aldık. KDP'nin duygusu buydu. Hal böyle olunca ne biz ne de onlar, yani Kürtler, ayrıntı istedik. Bir THKPC'nin programı, tüzüğü, THKPC'yi THKPC yapmakta ne denli önemliyse, KDP'ninki de o kadar önemliydi. Yani o aşamada lüzumsuz değilse, zamansız ayrıntılar olarak görüldü. Söylemeye çalıştığım, Kürdistan Demokrat Partisi'ne benim bile katılabileceğimdir. Ve bunu o zarif kısrak başının kandrevan içinde yarılabileceğini düşünmeden yapabilirdim. Bir başka hususta tarihi, coğrafyası ve sosyolojisiyle Kürdistan'ı bizim hep birlikte, yani benim kuşağımın Türkleri ve Kürtleri birlikte keşfetmiş olmamızdır. Yani Kürdistan'ı bize Kürtler anlatmadı. Şöyle de söylenebilir, biz resmi tarihin arkasını görmek için yola çıktık. Elimize Kürtler geldi. Hatta bu konuda donanımlı insan sayımızın göreli üstünlüğünden olacak bilgi üretimini çoğunlukla Türkler üstlendi. Kürtlerin istifadesine sunuldu. Böyle bakıldığında milli meselenin oluşumundaki katkımız inkar edilmeyecek kadar büyüktür. Örneğin Rodoplu Kürtlere dair kitapları Şiran için tercüme ederken dostuna soy ağacını armağan ediyordu. Memuzini satın alırken de öyle. Bu bakımdan ayrılıkçılık, bölücülük gibi vatana ihanet telmih eden kavramlar Türk bizleri ürkütemedi. Derli toplu bir Kürdistan tarihi var mıydı? Varsa nereden, hangi istihbarat örgütünden bulunurdu bilmiyorum. Güvenebileceğimiz yazılı malzeme olarak bir tek yüzbaşı EWC Noel'inki de, sonradan değineceğim, dahil olmak üzere Birinci Dünya Savaşı sıralarında Irak Kürdistan'ında faaliyet gösteren İngiliz siyasi subaylarının APO yazanın notu kitapları vardı. Bunları da Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinden Rodoplu alıyordu. Ben Türkiye'yi hep doğu batı ekseni doğrultusunda düşünürdüm dedi bir gün. Ben öğrenleri tanıyıncaya kadar Türkiye'yi hep doğu batı ekseni üstünde düşünürdüm. Herhalde okul gören Türklerin hepsi de öyle düşünür. Öğrenleri tanıdıktan sonra koordinatlarım değişti. Kuzey güney oldu. Söylemek istediğini anlıyordum. Düşünün ki işte TKP, TİP filan derken karşınıza bütünüyle yabancısı olduğunuz bir KDP çıkıyor. Ancak bununla da bitmiyor. KDP'nin aslında Irak KDP'si, İran KDP'si, Suriye KDP'si ve Türkiye KDP'si olmak üzere dört parçalı bir bütün olduğunu keşfediyorsunuz. Şimdi tabii bu bütünün ne kadar bütün olduğu sorgulanabilir. Ama organik bağları tartışılamayacağı gibi lideri de efsaneleşmiş Barzani. Kim bu çağdaş Çerkez Ethem diye baktığımızda meselenin izini Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürmemiz gerekti. Şöyle, savaşın galiplerinden İngiltere, Mezopotamya'nın yerel adı dediği Irak'ı, Bakkal Şükrü'nün arkadaşlarının cesetleri Kutül Amare'de dikenli tellerin üzerine yığıla dursun. İşgal ediyor. Yıl 1918. Kerkük petrolleri yüzünden Kürtlerle iyi geçinmeye çalıştığı için de umumi arzu üzerine Süleymaniye Belediye Başkanı Şeyh Mahmut Berzenci'yi genel vali, Kürdistan emiri ilan ediyor. Aynı yıl İran Kürtleri, Sevr Antlaşması uyarınca Osmanlı toprağında bağımsız Kürt devleti kurulmasının gündemde olduğunu hatırlayalım. Harekete geçiyorlar ve Simko'nun liderliğinde Urumiye'den Mahabad'a kadar bir bölgeyi denetimleri altına alıyorlar. İngilizler kendilerine bağlı bir vali bulduklarını sanırken, bir yıl sonra 1919'da Şeyh Mahmut İran'ın Avroman ve Merivan aşiretleriyle birleşiyor. Süleymaniye'deki İngilizleri tutuklatıyor, bağımsızlığını ilan ediyor. Daha aynı yıl direniş kırılıyor. Şeyh Mahmut tutuklanıyor, Bağdat'a götürülüyor. Dönelim Türkiye'ye. İngiltere, Rusya ve Fransa Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl paylaşacaklarına dair antlaşmayı 1917 Mart'ında imzalıyorlar. 1918 Ocağı'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, ünlü 14 prensibini, yani sömürge halkları bağımsızlıklarına kavuşturulacak prensibini açıklıyor. Bunu takiben başta Kürt Teali Cemiyeti olmak üzere İstiklali Kürdistan Cemiyeti, HEVI gibi istekleri bağımsızlıkla otonomi arasında gidip gelen örgütlenmeler ve yer yer isyanlar başlıyor. 1920 Ağustos'unda 62. ve 64. maddeleri gereğince Kürtlere yerine göre özerklik ve bağımsızlık verilmesini öngören Sevr Antlaşması imzalanıyor. Kasım'da Dersim aşiret reisleri Ankara hükümetine Kürtlerin özerkliği konusundaki düşüncelerini soran bir muhtıra veriyorlar. Cevap alınamayınca 25 Aralık'ta Diyarbakır, Elaziz, Van ve Bitlis vilayetlerinde bağımsız bir Kürdistan devleti kurulması gerekmektedir. Eğer gereğini yapmazsanız silaha sarılacağız mealinde bir telgraf gönderiliyor. 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya derken birlikler bu bölgeye kaydırılıyor. İsyan bastırılıyor, liderler tutuklanıyor. 500 kadar isyancının öldürüldüğü söyleniyor. Türk Milli Kurtuluş Savaşı'nın nihai aşaması olan Büyük Taarruz'u Budanya Ateşkesi izliyor. Lozan Antlaşması ise 1923'te. Bu arada 1922'de Erzurum'da Kürt İstiklal Cemiyeti adıyla bir örgüt daha kuruluyor. Derken yine Elazığ, Erzurum yöresinde etkili bir Nakşibendi şeyhi olan Şeyh Said de ifadesi alınacağı gerekçesiyle Bitlis'teki mahkemeye götürülmeye kalkışılınca ünlü isyan fiilen başlıyor. Elazığ lice derken Diyarbakır'ı kuşatıyorlar. Hükümet isyancılara karşı aşiretlerle işbirliği yapıyor. Şeyh Said ve yandaşlarını Varto yakınlarında yakalıyor. İzleyen İstiklal Mahkemesi yargılamasında Şeyh Said, Kürt devleti kurmak için ayaklandıkları iddiasını reddediyor. Hükümet zaten bunun bir şeriatçı ayaklanması olduğunu söylüyor. Neticede 46 kişi idam ediliyor. 1925. Bu arada Milletler Cemiyeti Musul'un İngiltere'nin mandasındaki Irak'a verilmesini kararlaştırıyor. Bir yıl kadar sonra da Türkiye-Irak sınırı bugünkü şeklini alıyor. Şeyh Said isyanının bastırılmış olması Kürt hareketinin durması anlamına gelmiyor. Nitekim hareketin liderlerinden Seyit Abdülkadir'in oğlu Seyit Abdullah, Şemdinli'de başlattığı isyandan sonra Irak'a kaçıyor. Ancak İhsan Nuri Dersimli ile bağlantısı var. Bu bağlantı daha sonra Ağrı Dağı'na çıkan Haydarabad Cibran, Hasanan ve Celali aşiretlerinin Celali Berho liderliğinde yeni bir isyan hazırlığına başladıklarında işe yarıyor. İhsan Nuri Irak'tan Ağrı'ya geliyor. Kürt birliklerini eğitmeye başlıyor. Hükümet üstlerine yürüyünce bu defa da İran'a kaçıyorlar. Derken Şapka devrimine karşı Siirt'in Zilan ve Adıyan aşiretleri ayaklanıyor. Üzerlerine asker gidince Suriye'ye kaçıyorlar. Derken Ermenilerle işbirliğine karar veriliyor. Lübnan'da Ermeni Taşnak Cemiyeti liderinin de bulunduğu bir zirve toplanıyor. Yine aynı süreçte Ağrı Dağı'nda meskun isyancılara karşı bir ikinci harekat oluşturuluyor. İsyancılar dağıtılıyor ama ağır kayıplar veriliyor. Anlatmaya çalıştığım 1918'den itibaren 10 yıl süreyle her yıl şu ya da bu Kürt aşiretinin isyan etmiş ve bu isyanların tümüyle bastırılamamış olmasıdır. İsyancılar her zaman Irak, İran ya da Suriye topraklarına ya da tersi geçebilirlerdi ve nitekim öyle olmuştur. Bilebildiğim kadarıyla Barzani adı bizde ilk kez Şeyh Ahmet Barzani olarak, bu zat Ağrı'daki isyancıları rahatlatmak amacıyla 1930'da Yüksekova'daki Oramar askeri kışlasına baskın düzenlediği zaman duyuldu. Bu tarih aynı zamanda İngiltere'nin Irak'a bağımsızlık verdiği ve Şeyh Mahmud'un tekrar ayaklandığı tarihtir. Yüksekova'da istediğini bulamayan Şeyh Ahmet, memleketi Bahdinan'a geri dönmüş, bundan bir yıl sonra da Irak'a karşı ayaklanmıştır. Irak kuvvetleri 1933'te İngiliz Hava Kuvvetleri'nin yardımıyla isyanı bastırınca, bu defa Şeyh Ahmet'i Türkiye'ye sığınırken görüyoruz. Ahmet'in yanı sıra kardeşleri Molla Mustafa ve Mehmet Sıddık. Önce Yüksekova'ya, oradan da Eskişehir'e gönderiliyorlar. Barzan aşireti bir yıl sonra Irak hükümetinden alınan güvenceyi müteakip Irak'a iade ediliyor. Mustafa Barzani Süleymaniye'de 1943'e kadar gözaltında bulunduruluyor. O tarihte kaçıyor ve Nuri Said hükümetine başkaldırıyor. Başarılı da oluyor. O arada ağabey Şeyh Ahmet de serbest bırakılıyor. Büyük ağabey dini Molla Mustafa ise siyasi ve askeri lider olarak fiili bir otorite kuruyorlar. Bu arada Türkiye'de ufak çaplı isyanlar süre gelmekte ama başarı sağlamamaktadır. Dersim hariç devlet otoritesinin tam olarak sağlanamadığı Dersim için önce ünlü Tunceli Kanunu çıkartılır. Dersim'in adı Tunceli olarak değiştirilir. Sonra idam hükümlerinin vali ve kumandan tarafından tecile lüzum görülmediği takdirde infazı emrolunur, hükmü getirilir. Hükümetin kontrolü sağlamaya yönelik tedbirlerini haber alan aşiretler toplanırlar. Ama aralarındaki çekişmelerden ötürü ortak karar alamazlar. Bu arada hükümet Murat üzerinde köprüler kurmaya koyulur. Dersim isyanı 1937'de Kahmut Köprüsü'nün yakılmasıyla başlar. 1938'de isyana katılan aşiretlerin bir kısmının Batı Anadolu'ya göç ettirilmesiyle sonuçlanır. İkinci Dünya Savaşı yılları sakindir. Savaşın sona ermesiyle birlikte Türkiye canlı bir siyasi sürecin içine girer. 1946'da Demokrat Parti ile birlikte Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi kurulur. Türkiye için bundan sonraki süreç Türk aydınının sosyalist solu tanıma sürecidir. Kürt cephesi 1959'da 49'lar diye bilinen Kürt aydınlarının tutuklanmasıyla birlikte yeniden hareketlenir. Aralarında Musa Anter'in de bulunduğu grup 27 Mayıs'tan sonra Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde yargılanırlar. Mahkemenin verdiği idam kararını Yargıtay birkaç kez bozar. 1960'da çıkarılan sürgün yasası 55 ağabey aşiretlilerini Batı Anadolu'ya gönderir. Bir yıl sonra da TİP kurulacak ve Mehmet Sedes'in sosyalist serüveni başlayacaktır. Sacayağı'nın üçüncü ülkesi İran'da durum biraz daha farklı gelişir. 1937-1939 yılları İran Kürdistan'ı Özgürlükçü Partisi'nin faaliyet gösterdiği yıllardır. İkinci Dünya Savaşı İran'ın kuzeyini Rusların, güneyini ise İngilizlerin işgalini getirir. Aynı yıl 1941, 30 kadar İranlı Kürt lider Sovyetlerin davetlisi olarak Bakü'ye gider. 1944 seçimlerinde parlamentoya 8 milletvekili sokmayı başaran Sosyalist Tude, Kitle Partisi 1942'de kurulur. Aynı yıl Irak Kürt Hareketi'nin desteği ve tavsiyesi ile Komele Jiyaneveye, Kürdistan, Kürdistan Direniş Topluluğu isimli bir örgüt daha oluşur. Sarı, kırmızı, yeşil Kürt bayrağını hazırlayan ilk Kürdistan haritasını basan da bu örgüttür. Komele 1944'te İran, Irak, Türkiye sınırlarının birleştiği Dılambor Dağı'nda bir toplantı düzenlemiş, üç ülkeden gelen Kürt temsilciler dayanışma kararı almışlardır. Komele, Azerbaycan kanalıyla Sovyetlerin kanatları altında gibidir. Nitekim yeni ismini Azerbaycan Tudeh Partisi, Azerbaycan Demokrat Partisi olarak ad değiştirdikten sonra Başbakan Cafer Bagirov'un önerisiyle benimsemiştir. 1945'te Kürdistan Demokratik Partisi olan Komele özerk yönetim isteyen bir program ilan eder. Kürt halkı şimdi dünyanın faşizmden kurtulmuş olmasından yararlanmak ve Atlantik Antlaşması'nın getirdiği taahhütlerde kendi katkısının da bulunmasını istemektedir. Kürt halkının Rıza Şah tarafından inkar edilen anayasal ve insani haklardan başka istediği yoktur. Bu Rıza Şah'ı Profesör Pavlovich'in babasından hatırlayacaksınız. Rabin Levi kurtuluşlarını ona borçlu olduklarını söylemişti. Nuket Türkiye sayfa 34. Yazanın notu. Azerbaycan'ın özerkliğini ilan etmesinden 1945, bir yıl sonra Mahabad Kürt Özerk Cumhuriyeti ilan edilir. Bir an için Irak'a dönersek, az önce belirttiğim gibi biri dini biri de dünyevi otorite kuran Barzani kardeşler kendilerini toparlar toparlamaz yeni bir isyan başlatmış. Ancak İngiliz uçakları yine devreye girmiş, büyük kayıplara neden olmuşlardır. Ne ki bu defa Barzan aşiretinin sığınacağı bir bölge Mahabad Kürt Özerk Cumhuriyeti vardır. Ve 1946'da Barzani 10 bine yakın aşiret mensubu ile birlikte İran'a geçer. Molla Mustafa başkanlığında Irak Kürdistan Demokrat Partisi aynı yıl kurulur. Ancak Azeri ve Kürt girişimlerini desteklemesinden rahatsız olan önce İngiliz sonra da Amerikalılar ard arda verdikleri notalarla Sovyetlerin İran'dan çekilmesini sağlarlar. 1947'de Mahabad Kürt Özerk Cumhuriyeti sona ermiş, liderleri idam edilmiştir.